بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Değerli kardeşler, bugünkü işleyeceğim ders söz ve amelden önce ilim öğrenmenin gerekliliği. Söz söylemeden önce ve amel etmeden önce ilim öğrenmemiz lazım. Yani o söyleyeceğimiz söz doğru bir söz müdür? Allah razı olduğu bir söz müdür? Yoksa İslam'a aykırı bir söz müdür? Bunun gibi yapacağımız bir amel ne olursa olsun, bu cihat ameli de olabilir, cihadın dışındaki ticaret, evlilik, boşanma ne olursa olsun, amel adına ne işliyorsak bu amel Allah'a razı olduğu bir amel midir? Caiz olan, İslam'a uygun olan bir amel midir? Yoksa İslam'a aykırı, Allah'ın yasakladığı bir amel midir? Yoksa mübah olan, serbest olan bir amel midir? Bu konuda ulema diyorlar ki her bir Müslüman söylediği söz ve yapmış olduğu amelden önce ilim öğrenmesi gerekiyor. O yapacağı şeyle ilgili olarak. Doğru mu, değil mi? İslam'a uygun mu, değil mi? Ve özellikle de işin içine de ne giriyor? Cihad giriyor. Cihad işlerken biliyorsunuz cihadın değişik merhaleleri var, değişik amelleri var. Ve bu cihad yapılmış olan bu cihad neye göre yapılıyor, nasıl yapılıyor, doğru mu yapılıyor? Yoksa yanlış yapılan yönler var mıdır? Bu noktada herkes ne yapması lazım? Kendisini hesaba çekmesi gerekiyor. Cihad kardeşler, müteaddi olan bir ibadettir. Bir ibadet çeşididir. Bu ne demek müteaddi olan? Şimdi bazı ibadetler var, insan kendi nefsinde işliyor, yapıyor. Başkasına faydası geçmiyor. Mesela namaz, kıldığımız zaman bu namazımızın faydası başkasına geçer mi? Geçmez. Bu sadece kendimize has yaptığımız bir ibadettir. Zikir, kendimize yaptığımız has bir ibadettir. Oruç mesela, kendimize yaptığımız has bir ibadettir. Ama cihat, faydası çok geniş olan, başkalarına geçen, faydası geçen büyük bir ibadettir. Değil mi? Yani bir kişiyi cihat ettiği zaman Allah yolunda ne oluyor? Müslüman kardeşlerine yardımcı oluyor. İslam'ın yayılmasına sebebiyet veriyor. İşte Müslümanların malları telef olmasın, canları yok olmasın, öldürülmesin, zulüm ortadan kalksın diye ne oluyor? Müslümanlara faydası olan, bütün insanlara faydası geçen, hatta hayvanlara bile faydası oluyor. Çünkü kafirler yeryüzünde fesat yayıyorlar. Onlara kalsa hayvanları da ifsad ediyorlar, hayvanları da katlediyorlar. Zalimdirler çünkü. Ama cihatla ne oluyor? Onların önü kesilmiş oluyor. İşte faydası geniş olduğundan dolayı, onu kapatın isterseniz. Geniş olduğundan dolayı müteaddi deniyor. Nasıl ki faydası genişse, büyükse yapılacak olan, yanlış olan şeyler de zararı da ne olacaktır? Geniş noktada başkasına zarar olarak gidecektir. Demek ki faydası geniş ise, büyük bir amelse bunun zararı da o oranda büyük olacaktır. Eğer ki İslam'a uygun olmazsa. Buna binaen demişler ki ulema, ister cihad olsun ister bunun dışında ne olursa olsun, kişi söyleyeceği söz ve yapacağı amelden önce o kalkıştığı şeyin caiz olup olmadığını öğrenmesi gerekmektedir. Bir şeyi mi yapacak, caiz midir değil midir? Caizse nasıl yapmam gerekiyor, bunu öğrenmesi nedir? Farzdır. Misal veriyorum, adam ticarete kalkıyor, tacir olacak. Ticaretin ahkamını öğrenmek zorundadır. Yoksa istese de istemese de faize bulaşacak. Bir gün Hazreti Ömer bir taciri görüyor çarşıda. Alışveriş yapıyor. Ona soruyor, diyor ki ticaretin sen ahkamını öğrendin mi diyor. Hayır diyor. Çabuk diyor, hemen diyor, git ticaretin ahkamını öğren. Burada çarşıda alışveriş yapma. Çünkü farkına varsan da varmasan da faize bulaşacaksın diyor. İnsan bilmezse ahkamı ne yapacak? Farkına varmadan faize bulaşacak. Evliliğe mi kalkıştı? Evlilik ahkamını öğrenmesi ona farz oluyor. Hacca mı gidecek? Haccın ahkamını öğrenmesi farz oluyor. Namaz mesela, diyelim ki ergenliğe ulaştı bir çocuk veya bir kafir Müslüman oldu. Veyahut da birisi asiydi Allah'a karşı, yani asiydi, namaz kılmıyordu. Tevbe etti, namaza başlayacak. Bu anda namaz ona ne oluyor? Vacip oluyor, farz oluyor. Bunu öğrenmesi gerekiyor. Namazın evvelinde tabi taharet var, temizlik var. Bunu öğrenmesi ne oluyor ona? Farz oluyor. İşte cihat da böyledir kardeşler. Cihat ameline kalkışmış olan bir Müslüman, eğer Allah'ın rızasını istiyorsa, o yüksek mertebeleri istiyorsa, cennet-i firdevsi istiyorsa, bu cihadı doğru bir şekilde yaparsa o zaman karşılığını alır. Doğru bir şekilde yapmazsa karşılığında kötü bir şekilde hasadını alır. Ulema şöyle demişler. İmam Şihabuddin el-Karrafi, Maliki olan alimlerden birisidir. Furuk kitabında diyor ki: "Hakka el-Gazali el-icma'a fi ihya ulumiddin." İhya ulumiddin kitabında İmam Gazali diyor icma nakletti diyor. Yani ulema arasında icma var. Söz birliği var. Ve Şafii fi risaletihi, İmam Şafii de Risale kitabında icma naklediyor. Ulemanın icmasını. Neyin icması vardır? Ennel mükellef la yecuzu en yakduma ala fi'lin hatta ya'lem hukmallahi fihi. Mükellef olan bir insan bir şeye yönelirse, yapmak isterse Allah'ın o konudaki hükmünü bilmedikçe yönelmesi caiz değildir. Bu konuda diyor icma vardır. Demek ki bir şeye sen yöneliyorsan, bir amele yöneliyorsan, o konudaki Allah'ın hükmünü onun hakkında bilmen gerekiyor. Bu sana vaciptir. Kıyamet günde diyemezsin, ben bilmiyordum, cahildim. Allah-u Teala sorar, sen niye öğrenmedin? Buna binaen her bir kimse ister yani cahilce bir yanlış olan bir şey yapsın, ister bilinçli bir şekilde yapsın, Allah katında mesuldür. Velev ki cehaleti mazeret gören alimler bile diyorlar ki o kimsenin taksiratı olduğundan dolayı Allah katında sorumludur. Cahilce yanlış bir şey yapmış olsa dahi, evet yanlışı kastetmedi ama cahil olduğundan dolayı o yanlış düşüyorsa Allah-u Teala ona hesap soracaktır. Niçin ilim öğrenmedin? Niçin, yani o konudaki İslam'ın hükmünü niçin öğrenmedin diye Allah hesabını soracaktır. Ve örnek vermişler. Mesela وَمَنْ بَاعَ demişler. Kim alışveriş yaparsa alışverişin ahkamını öğrenmesi gerekiyor demişler. وَمَنْ صَلَّ فَيَجِبْ عَلَيْهِ اَنْ يَتَعَلَّمَ حُكْمَ الصَّلَى. Yani namaz kılan bir kimse namazın ahkamını öğrenmesi ona vacip oluyor. وَالطَّهَارَةَ temizlik de böyledir. Çünkü namazın önündeki şarttır. وَجَمِعَ الْاَقْوَالِ وَالْاَفْعَالِ bütün sözler, bütün fiiller de bu kapsama giriyor. Cihad da tabii büyük bir ibadet olduğu için evla olarak bu da bu işin içine giriyor. Yani bundan ne çıkar? Eğer ki cihad ve cihada taalluk eden bütün fiiller, söz ve fiiller eğer ki İslam'a mutabık olursa büyük bir ibadet olur. Ama İslam'a mutabık olmazsa çok ciddi zararı olur ve kişi o yapmış olduğu amelin karşılığını alamaz, sevap olarak alamaz. Hatta karşısına günah olarak da çıkacaktır Allah korusun. Evet. Buna delil olarak da imamlarımız demişler ki Allah-u Teala bu konu önemli olduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Sünnette de bunun delilleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala uyarıyor bütün Müslümanları ve şöyle buyuruyor: "Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İza darabtum fil ardi, iza darabtum fi sabilillahi." Eğer Allah yolunda cihada çıkarsanız, Allah yolunda cihada çıkarsanız, fetebeyyenu ve araştırınız diyor. Rastgele paldır güldür şeklinde amel işlemeyin, cihad işlemeyin, fetebeyyenu araştırarak, beyine üzere, ilim üzere olun ki ve la tekulu limen elka ileykumusselame leste mu'minen tebtagûne aradal hayâti dünya. Dünyanın çok geçici olan menfaatini elde etmek için size selam diyen, selam veren kimseye sen mümin değilsin demeyin diyor. Dünya malını elde etmek için. فَاِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا. Bilin ki Allah'ın yanında çok büyük ganimetler vardır. dünyanın malları geçicidir. Arad deniyor burada ayette. Arad, geçici, fani olan şey demek. Mesela bir elbise kullanırsın, bu ebedi sende kalmaz. Bir müddet sonra eskir, yok olur. Araban vardır, kullanırsın bir müddet, eskir, yok olur. Paran da böyle, her şey böyle, dünyadaki bütün dünya metaı yok olmaya mahkumdur. Ama Allah'ın yanındaki faydalanma eşyası, cennettekiler ebedidir, kalıcıdır. İşte dünyanın geçici şeylerini talep etmek için diyor, size selam verene sen Müslüman değilsin demeyin. فَاِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا Allah'ın yanında çok büyük ganimetler, yani mükafat vardır. كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ Siz daha önce böyleydiniz, yani siz de onlar gibi kafirdiniz. Allah size hidayet verdi, İslam nurunu gönderdi. فَتَبَيَّنُوا O yüzden araştırın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Allah-u Teala yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi bu ayet bize neyi ifade ediyor? Bunun yani sebebin nüzulunu bilirsek bu ayeti daha iyi anlarız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir yere bir seriye gönderiyor. Bir grup mücahit gönderiyor. Bunlar dönerken Medine'ye yolda bir adam görüyorlar. Yanında bir devesi var, bir de koyunları var. Tabii malları var. Bunlar değerli şeyler. Ve sahabelerden bir tanesi de, o da ismi Muhlim İbnu Cethame adında bir sahabe, o koyunları görünce ne yapıyor? Ona saldırmak istiyor. Öldürüp malını almak istiyor. Tabii bu kişi, bu adam Müslümanları gördüğü zaman Esselamu Aleyküm diyor. Onlara selam veriyor. Tabii selam o zaman Müslümanların şiarıdır. Yani Müslümanlar birbirlerini böyle selamlayaraktan böyle birbirlerini tanırlardı. Bir tefsirde o manada selam veriyor, İslam selamını veriyor. Başka bir manası da, yani benden size bir zarar yoktur, bizim aramızda herhangi bir savaş, bir şey yok, hani biz dostuz, bir şeyimiz yok arada şeklinde, yani dostluğunu gösteriyor. Ben de sizdenim. Ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor akabinde, şehadet kelimesini söylüyor. Ama bu sahabe onun o koyunlarını elde etmek için ne yapıyor? Ona saldırıyor ve onu öldürüyor. Ve o koyunları alıp Medine'ye geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu hadise nakledildiği zaman Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öfkeleniyor. Ve bu kimseye hesap soruyor. Diyor ki, sen La İlahe İllallah diyen, selam veren birisini mi öldürdün? Ya Resulullah, işte korkusundan dolayı yaptı diyor. Sen nereden biliyorsun diyor. Ve bu sahabe tabi yanlış yaptığını anlayınca, ya Resulullah bana istiğfarda bulun diyor. Bana bağışlama dile diyor. Aleyhisselatü Vesselam ona bağışlama dilemiyor. Ve ona beddua ediyor. İbn-i Mace'de gelen, Ebu Davud'da gelen rivayette ona bedduada bulunuyor. Ve o kimsenin de diyetini ödüyor. Çünkü zahiren Müslüman bir insan, neye binaen öldürdün? Kesin olarak bu adamın kafir olup olmadığını sen bilemedin ki. Zahiren Müslüman olarak yani göründü. Bunu araştırmadan rastgele hemen koyunlarını elde etmek için öldürmesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona istiğfarda bulunmuyor, ona bedduada bulunuyor. Ve 7 gün sonra ölüyor. Bazı genel rivayetlerde gömüyorlar, ertesi gün bakıyorlar ki toprak bunu atmış. Zannediyorlar ki bunu birileri mi çıkardı? Allah Allah, niçin böyle dışarıda? Bir daha gömüyorlar. Ertesi gün bakıyorlar, yine toprak bunu atmış. Bir daha, üçüncü defada bakıyorlar ki yine toprak bunu atmış. Ve bu tabi toprağın atma meselesinde bazı ulema, yani zayıf rivayet var demişler. Yani zayıflık vardır demişler. Ama öbür kıssa, o sıhhat derecesi var. En muhim, yani böyle bir durum da olabilir. Yani toprağın atılma durumu. Hatta Hasan-ı Basri rahimeullah demiş ki, yani tabi bakmışlar ki toprak kabul etmediğini anladıkları zaman götürüp onu ıssız bir yerden yapmışlar, oraya bırakmışlar. Bir rivayette üstüne taş koymuşlar. Çünkü toprak bunu kabul etmiyor. Hasan-ı Basri diyor, "Ama innaha o toprak ki diyor tahbisu men huwa şerrun minhu. Ondan daha şerlisini aslında toprak kabul eder. Toprak daha, yani kafirler var, azılı mücrimler var. Onları kabul ediyor da bu adamı niye kabul etmiyor diyor. Daha beterini kabul eder. Velakinnehu wa'idul kavm eyva wa'idul kavm en la yaudu. Fakat diyor toprağın onu almayışı diyor kavim için bir vaazdı diyor. Müslümanlar için bir ibretti ta ki böyle bir şeye bir daha geri dönmesinler. Böyle bir hataya düşmesinler. Demiştir İmam Hasan-ı Basri. Buradaki yani kardeşler yani mesela şimdi bu adam, bu sahabe o kişinin malını elde etmek için ne yapıyor? Yani onun o İslami gösterdiği şeylerine bakmadan direkt bu müşriktir, bizden korktu, malını bizden korumak için böyle yaptı, o yüzden saldırıp öldürüyor ama Allah-u Teala ne yapıyor? Uyarıyor. Sen nereden bilirsin? Belki gerçekten bu adam Müslümandır, gerçekten İslam'ı şey yapmıştır, benimsemiştir. Yani bu dünya meta'ı size fitne olmasın. Normalde dünya meta'ı insana fitne olabiliyor. O yüzden cihatta da böyle bir tehlike var. Cihat, kardeşler yani insan silahı olduğu zaman ne oluyor? Aziz oluyor, güçlü oluyor. Ve birçok şeyi yaptırabiliyor. Birçok şeye sahip olabiliyor. Bir yere giriyorsun, bakıyorsun ki oradakiler eli kolu bağlı misalen yani evet de savaşacak durumda değiller. Sen güçlüsün, silahın var. İstersen direkt öldürürsün. Mallarına el koyabilirsin, evlerine el koyabilirsin, arabalarını alırsın, üstündeki elbiselerini bile alırsın. Parasını alırsın, çıkarılan şu botu, güzelmiş, botunu alırsın. Güçlüsün çünkü. Ve böyle şeyler caziptir, insanı böyle cezbediyor. Yani hani bir şüpheyle bunu öldürsek, ya bu kafirdir, bu şebbihadır, bu şöyledir, böyledir diye düşmandır mesela şüphelenince nefis dürdüklüyor, şeytan dürdüklüyor. Diyor ki, kafirdir ya bu, şebbihadır diyor, bu şudur, budur. Öldür malını al diyor. Baksana arabası var, malı var, şuyu var, buyu var. Tehlikeli yani. Burada Allah korkusu olması lazım. Gerçekten bu kafir mi? Savaşan bir kimse mi? Öldürülmesi caiz mi? Yoksa değil mi? Şeriat devreye girmesi lazım. Nefsimize göre, dünya metaına göre hareket etmemiz bize haram olur yani. Böyle bir tehlike var yani. Dünya malı insana fitne olabiliyor. O yüzden bazı kimseler belki ne yapıyor? Bu şeye riayet etmiyor. Yani elde edeceği bazı dünya menfaatlerinden dolayı ne yapıyor? Direkt öldürüyor, basıyor. Yani bu tabi Allah katında vebali büyük olan bir şeydir. O yüzden Allah-u Teala ayet indirdi, yani uyarı indirdi. Dikkat edin, yani Müslüman olma durumu varsa bir kimsenin, böyle bir durum varsa, şüpheyse onu şüpheyle öldürmen caiz değildir. Bunu iyi araştırman lazım. Bakacaksın ki gerçekten bu Müslüman mı? Yoksa kandırmak için mi selam söylüyor? Kandırmak için mi la ilahe illallah söylüyor? Bunu araştırmak zorundayız. Tabii yani konunun devamını, yani önemli bir nokta şu, kargaşa olmasın. Şimdi mesela günümüzde birisiyle yani bu kafirlerle savaşırken Müslümanlara saldıran, zulmeden, namus tanımayan, din tanımayan, ahlak tanımayan, Müslümanların kadınlarına tecavüz eden bu kafirlerle savaşırken yeri geliyor, tam öldüreceğin zaman la ilahe illallah diyor. Ben de Müslümanım diyor. Ona fayda eder mi? Fayda etmez. Orada öldürülür. Çünkü bu adam saldırgan bir kimsedir. Saldırgan bir kimsedir. Dolayısıyla bu la ilahe illallah dese de öldürülür. Buradaki kıssadaki mesele ise farklı bir meseledir. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu müşriklerle Müslüman olsunlar diye savaşıyor. Müslüman olsa zaten mesele bitecek. Değil mi? Bir müşrikten istenen şey neydi? Niçin savaşıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Müslüman olsunlar, biter, mesele biter. Ama kafir olduğu müddetçe onunla savaş vardır. Dolayısıyla la ilahe illallah dedi mi, ben de Müslümanlardanım dedi mi, zaten mesele bitiyordu. Onu alıyorlardı. Zaten sadıksa belli oluyor. Yalancıysa ona göre hüküm tatbik ediliyor. Ama bunlar kendilerini İslam'a nisbet ediyorlar ve de kafir olduklarını söyleseler de sıkışınca hemen Müslümanız diyorlar, la ilahe illallah diyorlar, bize saldırıyorlar. Dolayısıyla o esnada bu sözleri onlara fayda etmez. Yani bu mesele farklılığı vardır. Ancak birisi yani savaş durumu olmayan bir yerde ve de gerçekten bu savaşçılardan mıdır değil midir şüphe olduğu zaman şüphe üzere öldürmek nedir? Caiz değildir. Dikkat edilmesi lazım. Bunun vebali nedir? Büyüktür. Evet, bazı yani buna benzer hadiseler, hatalar başka sahabelerde de olmuştur. Mesela Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'ın kıssası vardır, meşhur olan. Onda da böyle bir mesele vuku buluyor. O da bir müşrik görüyor, ona saldırıyor başka bir sahabeyle. Bu kaçıyor, onu kovalıyorlar. Tam bir taşın arkasına gelip korunmak isterken en son sıkışıyor, kaçamıyor. O esnada La ilahe illallah diyor ama Üsame bin Zeyd onu öldürüyor. Öbür sahabe tabi bırakıyor, öldürmüyor. La ilahe illallah sözünü işittikten sonra. Sonra gelip Resulullah aleyhissalatü vesselam'a bu durumu anlatınca Resulullah aleyhissalatü vesselam çok kızıyor. Ve ya Üsame diyor, sen La ilahe illallah diyen bir insanı mı öldürdün diyor. Normalde Üsame çok sevdiği bir şahsiyet. Üsame bin Zeyd. Babasını da çok seviyor Zeyd'i. Üsame'yi de çok seviyor ama ona rağmen aleyhissalatü vesselam çok kızıyor. Rengi değişiyor. La ilahe illallah diyen bir insanı mı öldürdün ya Üsame diyor. Ya Resulallah diyor, silahtan korktuğu için, kaçtığı için, öldürülmemek için böyle söyledi. Bir de aleyhissalatü vesselam la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün ya Üsame? Ya Üsame, la ilahe illallah karşına geldiği zaman kıyamet günde ne yapacaksın? Üç defa sorunca her seferinde ya Resulullah korktuğundan dolayı söyledi deyince hella şakakta kalbahu diyor. Kalbini yarıp baksaydın ya, gerçekten doğru mu söyledi, yalan mı söyledi? Sen kalbine bakamazsın, kıyamet gününde belli olacak. Deyince Üsame büyük bir hata yaptığını anlıyor radıyallahu anhu ve çok çok üzülüyor ve diyor keşke o zaman kadar değil de o hadiseden sonra Müslüman olsaydım diyor. Yani ben Müslümanken nasıl böyle bir hataya düştüm diye çok üzülüyor. Başka bir kıssa da Halid ibn-ül Velid kıssasıdır. O da Cüzeyme oğullarına gidiyor. Bunlar tabi Müslüman olduklarını anlatmaya çalışıyorlar fakat yanlış tabir kullanıyorlar. Bilmiyorlar. Yani eslemne eslemne, biz Müslüman olduk, Müslüman olduk diyeceklerine sabahına sabahına diyorlar. Çıktık çıktık. Sabaha çıktı. Eskiden yani müşrikler Müslümanlara sabiin diyorlardı. Sabah diyorlardı. Yani bizim dinimizden çıkmışlar, sapıtmışlar. Doğru yoldan çıkıp sapıtmışlar anlamında. Bu da sabahına sabahına deyince Halid ibn-ül Velid zannediyor ki bunlar İslam'dan çıkmışlar. Mürted olmuşlar. Ve ne yapıyor? Bunları kılıçtan geçiriyor. Sonra haberleri Hazreti Resulullah Efendimiz'e geldiği zaman aleyhissalatü vesselam'a, sonradan öğreniyor ki bunlar Müslüman insanlar yani. Sabahleyin küfürden çıktık, onu kastediyorlar. Küfürden çıktık, cahiliyeden çıktık, İslam'a girdik, onu söylemeye çalışıyorlar ama yanlış tabir kullanmışlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam Halid bin Velid'e kızıyor. Hani dikkat etmediğinden, acele ettiğinden dolayı. Ve Allahümme inni ebra ileyke mimma sana Halid diyor. Halid'in yaptıklarından ben beriyim Allah'ım diyor. Onun bu yanlış fiilinden beni sorumlu tutma diyor. Ve o Müslümanların diyetlerini ne yapıyor? Ödüyor aleyhissalatü vesselam. Evet işte yani bu gibi hadiseler neyi gösteriyor? Demek ki İslam tarihinde bu gibi şeyler olmuş. Bunlar bize ibret olması lazım. Özellikle cihat amelinde yani nerede, nasıl yani davranması gerekiyor bunu öğrenmemiz bize vaciptir. Farzdır. İlimsiz davranırsak, cahilce davranırsak, yanlışlar yaparsak Allah korusun bunun vebali olur. Bak mesela bazı kimseler vardır ki cihat adı altında Müslüman katlediyorlar. Yani hem cihat hem kafir öldürüyor hem bununla beraber Müslüman da öldürüyorlar. Müslümanlar mallarını da alıyorlar, öldürüyorlar. Yeri geliyor zulmediyorlar şeriata uygun davranmadıkları için. Özellikle İslam tarihinde hariciler böyle bir şey yapmışlar. Yani cihat diye savaşmışlar. Kime karşı? Hazreti Ali'ye karşı savaşmışlar. Yeryüzünün o zaman en faziletli şahsiyetiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok. Hazreti Ebubekir yok. Hazreti Ömer yok. Hazreti Osman yok. Kim var yeryüzünün en faziletli şahsiyeti? Hazreti Ali'ydi. Onunla beraber olan sahabe ve tabi'in var. Çok değerli şahsiyetler. Karşı tarafta Muaviye radıyallahu anh var. Sahabe. Yanında binlerce Müslüman var. Sahabesi de var, tabi'in de var. Velhasıl haricilerin dışında onlara tabi olmayan, onları desteklemeyen genel anlamda Müslümanları ya tekfir etmişler ya da bize itaat etmiyorlar diye onlara karşı yapmışlar, öldürmüşler. Bunu cihat adı altında yapmışlar. Fakat kıyamet gününde bir bakacaklar ki amel, Allah korusun o yapmış oldukları amel tamamıyla gitmiş sıfır. Sıfırı bırak, bir de günahlarla beraber. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam cehennem köpekleri diyor. Demek ki her böyle savaşmak cihat, cihat olmayabilir. Eğer ahkama uygun olmazsa, İslam'a uygun olmazsa. Bir ayet var, diyor ki ayette, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا. Amel bakımından husrana uğrayacak olanları size haber vereyim mi diyor ayette. اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. O dünya hayatındaki çalışmaları boşa çıkmıştır. Yok olmuştur o çalışmaları, o ibadetleri. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا. Ve onlar çok güzel iş yaptıklarını zannediyorlar. Dünyadayken çok güzel iş yaptığını zannediyor. Allah'ın huzuruna geldiği zaman bakıyor ki tamamıyla husran olmuş. Hepsi kaybolmuş, gitmiş. Onlara haber vereyim mi diyor Allah-u Teala. Bu ayet tabi ulema diyorlar ki bu ayet aslında ehli kitap için ve kafirler için inmiş. Yahudiler, Hristiyanlar ve onlar gibi kafirler. Adamlar ibadet ediyor, belki sadaka dağıtıyor, güzel şeyler yapıyorlar. Ama küfür üzere olunca ya da bu ibadeti Allah'ın meşru kılmayacağı şekilde yaptıklarından dolayı ne oluyor? Karşılığını alamıyorlar. Genelde yani özelde bunlara ve genelde Müslüman taifeleri de kapsıyor. Eğer ki Müslümanlardan da diyor yani bid'at ehli, İslam'a, şeriata uygun davranmazsa ibadet yaptığını zanneder ama kıyamet gününde bakar ki Allah'ın huzurunda hiçbir şey yok. Misal veriyorum, mesela mutasavvuf bir adam. Oturuyor belki senelerce rabıta yapıyor. Senelerce bazı bid'at verilmiş, şeyhin vermiş olduğu bid'atleri işliyor. Senelerce ama. Öldükten sonra kıyamet gününde bir bakıyor ki senelerce yapmış olduğu ibadet hepsi yok olmuş. Niye? Çünkü işin içinde şirk var, şirk bulaştırmış. Ve hatta bid'at işlemiş. Bid'atın karşılığı var mıdır? Bid'atın karşılığı olmaz. Men amila amelen leysa aleyhi emruna fehuve reddun diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kim bizim emretmediğimiz bir ameli, yani dine mutabık olmayan bir ameli işleyecek olursa o reddedilir. Kabul edilmez. Bir bakıyor ki yaptığı, senelerce yaptığı ibadet boşa çıkmış. Harici bir insan da Allah'ın huzuruna çıktığı zaman senelerce ben cihad ettim diyecek. Bakacak ki hepsi gitmiş. Bir de günah olarak da geri dönmüştür. O yüzden Allah korusun biz de yani Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Ya Rabbi benim nerede kaldı? Yani bakıyoruz amel kitabımıza. Bazı yaptığımız ameller var. Özellikle de mesela belki cihattır, hicrettir vesaire. Hiçbirisi yok. Ya Rabbi nerede benim amelim? İslam'a uygun olmazsa Allah korusun gitmiş. O yüzden karşılığını görmek istiyorsak İslam'a mutabık olması lazım. Bu ayetin tefsirinde bu ayetle ilgili olarak Hazreti Ali radıyallahu anh demiş ki bu ayet haricileri işaret ediyor. Tabii yani onlar için, sırf onlar için anlamında değil, yani onları da kapsıyor. Harici bir insan Allah rızasını kazandığını zannediyor ama haram bir kan döktüğünden dolayı ne oluyor? Bütün yaptığı çalışma boş ve bir de vebaliyle beraber Allah'ın huzuruna ne yapıyor? Çıkıyor. Başka ulema da tabi yani söylemişler, mesela İbn Kesir de demiş bu ayet harurileri ne yapıyor? Şamildir diyor, kapsıyor diyor. Onları işaret ediyor diyor. Güzel amel yaptıklarını zannediyorlar ama Allah'ın huzuruna çıkınca bakıyor ki hepsi boş gitmiş yani. Evet tabi yani hem küfür ehlini kapsıyor bu ayet hem de yani bid'at fırkalarını, amel eden ama yanlış amel eden bid'at fırkalarını ve aynı zamanda İslam'a uygun davranmayan her kişiyi ne yapıyor? Kapsıyor. O ameller yok olacaktır. Buna binaen ulema demişler ki her bir kimse yaptığı söz, söylediği söz ve yaptığı her bir ameli kontrol edecek, o konudaki Allah'ın ahkamını bilecek ve İslam'a uygun yapacak ve ihlaslı olacak ki o amel kabul edilsin. Eğer ihlas olmazsa amel kabul edilmez. İhlas var ama İslam'a mutabık değilse yine o amel kabul edilmez. İşte bu demişler bütün her şeyi kapsar. Dinin her alanını da kapsar. Her şeyi kapsar. O yüzden el-ilmu kablel amel. İmam Bukhari rahimahullah hadislerde yani hadisleri derlerken baplar açmış. Konu konu başlıkları. Ve diyorlar ki onun fıkhındandır, yani İmam Bukhari'nin fıkhından, ilmindendir ki o hadislere konu başlıkları atmış, o konu başlıkları hüküm içeriyor. Bizlere fetva öğretiyor. Bizlere İslam'dan bir mesele öğretiyor. Meselen bir bab atmış, وُجُوبِ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ demiş. Vücub el-ilm. Yani söz ve amelden önce ilim öğrenmek, ilmi yani ilim olması nedir? Vaciptir. He, demek ki vacip oluyor. Yani şöyle yapabilirsin, İmam Bukhari rahimahullah'ın hadis kitabını aldığın zaman, biliyorsunuz Kur'an'dan sonra en sahih hadis kitabı nedir? İmam Bukhari'nin sahih kitabıdır. Takriben 7200 küsur hadis var. Tekrarlı, yani tekrarları çıkarsan takriben 3200 küsur, yani tekrarsız hadis vardır. Ve bu hadisleri böyle bab bab, mesela birkaç hadisi bir araya getirdiği zaman onlara konu başlığı atmış. O konu başlığını sadece okusanız bile oradan ilim öğreniyorsunuz. Misalen vücubu işte setril avrati fis salati. İşte namazda avreti örtmenin vücubiyeti. Yani bu konu başlığını bile okusan anlıyorsun ki he, demek ki namaz kılarken avreti örtmek vaciptir. O konu başından öğreniyorsun. İşte İmam Bukhari de rahimahullah hadisleri toparlamış, başına böyle bir şey koymuş. Demek ki nedir? Demek ki söz ve amelden önce onun hükmünü bilmek nedir? Vaciptir. Evet, ve özellikle de ulema cihat üzerinde de durmuşlar ki, çünkü demişler cihatta çok önemli şeyler var. İşin içinde kanlar var, mallar var, ırz var ve hukuk var. Yani birine eğer ki Müslüman dersen kanını akıtamazsın, malını alamazsın. Onun namusuna saygı duymak zorundasın, elleyemezsin, dokunamazsın, haramdır. Onun hakları var, ona yani öldüğü zaman onun namazını kılmak değil mi? Cenazesini kefenlemek vesaire, hastalandığın zaman ziyaret vesaire, bunlar onun hak hukuklarıdır. Öldüğü zaman işte mirasını İslam'a göre taksim etmen. Ama kafir olacak olursa bütün bunlar hepsi değişiyor. Kafir olduğu zaman eğer onunla bir emanı yoksa değil mi? Bir anlaşmamız yoksa bu nedir? Asıl olan onun kanı helaldir, öldürebiliyorsun. Malı helaldir, alabiliyorsun. Onun namusu diye bir şey yok. Yani o kafirlerin kadınlarını aldığın zaman, çocuklarını aldığın zaman köle olarak dağıtıyorsun Müslümanları. Köle şeyi tatbik edebiliyorsun. Onun hukukları bize terettüp etmez. Yani öldüğü zaman onu yıkamak, kefenlemek vacip değil. Bir çukura atıyorsun yani. Bakıyorsun ki bütün ahkam ne oldu? Değişti. Bütün bu önemli meseleler olduğundan dolayı kişi cahilce hareket etmemeli. Yoksa cahilce kan akıtacak, cahilce mal alacak, cahilce ne bileyim yani yanlış şeyler yapacak, bunları da düzeltmek imkansız. Adamı diriltip de ya kusura bakma, hakkını helal et, ben seni hatayla öldürdüm diyemezsin. Malını yok ettikten sonra kusura bakma, ben onu aynısını orijinal hale getiririm diyemezsin. Gitmiş artık. O sebeple demişler ki cihatta daha da bu önemlidir. Cihat sadece cihat değil, İslam'ın bütün alanlarını da ne yapıyor? Kapsıyor. Buna binaen de kişi eğer ki ilimsizce konuşursa, ilimsizce hareket edecek olursa Allah'a iftira atmış oluyor hatta diyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. O yüzden de Allah-u Teala ehli kitap içinde demiş ki لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ dininizde sakın sakın aşırıya gitmeyin. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقِّ ve Allah hakkında da ancak hak olanı söyleyin. Yani ilimsiz konuşursanız Allah'a yalan isnat edeceksiniz. İftira atmış olacaksınız. O yüzden iftira atmayın. Çünkü iftira atmak Allah'a vebali çok büyük bir şeydir. Başka bir ayette قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ de ki Rabbim sizlere fuhuş işlemeyi haram kıldı. Zina ve buna benzer taalluk eden. Evet. الفواحش ما ظهر منها وما بطن açık olsun, gizli olsun, bütün fuhşiyatı yasaklamış. والإثم günahları haram kılmış. Günah işlemeyi. والبغي بغير الحق haksız yere haddi aşmayı. Karşı tarafa zulmetmeyi. Dikkatliyseniz haramlardan başlamış. Sonra وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا delil indirmeden Allah'a ortak koşmayı da size haram kılmış. daha büyük. Az önceki haramlardı. Bu daha büyük şirk. Derece derece yükseliyor Allah-u Teala. Şirk koşmayı da size haram kılmıştır. Bir de daha yüksek bir dereceye de وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ bilmeden de Allah hakkında konuşmayı da size haram kılmış. Ulema demişler ki Allah adına iftira atmak şirk koşmaktan daha beterdir. Mesela müşrikler çıplak olarak Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Kız çocuklarını gömüyorlardı. Bazı fuhşiyat yapıyorlardı. Onlara niçin böyle yapıyorsunuz dendiği zaman diyorlardı ki Allah emretti. Bu Allah'ın emridir. Bu dinimizin gereğidir. Allah'a ne yapıyorlar? İftira atıyorlar. Ve Allah-u Teala bunu şirkten daha beter olarak addetmiştir. İşte bu neyi gösteriyor? Allah korusun. Yani biz konuştuğumuz zaman da bu haramdır, bu helaldir, bu caizdir, bu caiz değildir. Bu kafir oldu, bu kafir olmadı, bu Müslümandır, bu mürted oldu. Biz Allah adına konuşmuş oluyoruz. Hüküm beyan etmiş oluyoruz. Cahilce Allah korusun, yani Allah adına konuştuğumuz zaman hesabı, vebali çok büyük olacaktır. İnsanı helake götüren şeylerdir yani. O yüzden demişler, kişi her zaman konuşurken, ahkam keserken, ilmi yoksa susacak, dikkat edecek çünkü çok tehlikeli. Amel ederken de, hele hele özellikle de cihad ederken de şeriata mutabık olacak ki ta ki Allah katında vebalı büyük olmasın. Son ayet, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ اِنْ ilmin olmayan şeyin peşine düşme diyor. İlmin yoksa konuşma. İlmin yoksa yapma, öğren, sor, ondan sonra yap. Öğren, ondan sonra işle. Niye? Çünkü inne sem'a vel basara vel fuada. Çünkü kulak, göz ve kalp. Kullu zalika kana anhu mes'ule. Bütün bunlardan mes'uldür diyor. Kıyamet gününde Allah-u Teala gözümüzden bizi hesaba çekecek. Nereye baktın, nereye bakmadın? Kulağımızdan bizi hesaba çekecek. Ve kalbimizden, gönlümüzden bizi kalbe hesaba çekecek. Neyi itikad ettik? Nasıl düşündük? Müslüman kardeşimiz hakkında suizana giriyorsak, kötü şeyler besliyorsak Allah bunun hesabını soracak. İlimsiz konuşuyorsak hesabını soracak. İlimsiz kullanıyorsak hepsinin hesabını soracak. Hepsinin hesabı vardır. Evet. Rabbim hakkıyla inşallah yani hakkıyla davranmayı, hakkıyla konuşmayı cümlemize nasip eylesin. Her zaman bütün söylediğimiz sözlerden önce ve yapmış olduğumuz fiillerden önce her zaman şeriatın bu konudaki ahkamını bilip ona göre amel eden kullarından eylesin. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.